Ayrım 6.
Sen ilkokula başladığın yıl bir kere Bursa'ya gelmişti. Okuldaydın. Belki okula gitmiştir, bahçede oynarken bakmıştır sana. Ne bileyim, gelip sevip okşamıştır seni. Öyle bir şey olmadı. Kim bilir, belki de olmamıştır. İlk evliliğinin yıkımını yıllarca tek başına taşıyan babası, uzun süre evlenmemiş ve gecelerini yargıçlık yaptığı kasabaların içkili cumhuriyet lokantalarında doktor, mal müdürü ve diğer resmi erkan ile masa başında derin yaşam felsefeleri geliştirerek geçirmişti. Zara'da 3, Pozantı'da 2 yıl kaldıktan sonra İnegöl'e atanmıştı. Bütün bu süre içinde Simden'i Bursa'da oturan yaşlı anne babasının yanına bırakmıştı. Yaşamının annesinin onu bırakıp gidişinden sonraki 5 yılını bu iki yaşlı insanla birlikte geçirdi Simden. Onlar büyüttüler küçük kızı. İnegöl'deyken 2 haftada bir gelirdi babası Bursa'ya. Birlikte parka, çarşıya giderler, Simden'e giyecek, plastik oyuncak ve çikolata alırlardı. İlkokula başladıktan sonra ise kitaplar, defterler, boyalar daha çok ilgisini çekmeye başlamıştı. Her gelişinde bir şey isterdi babasından. Setbaşı Köprüsü'nün dibinde bir evde oturuyorlardı. Büyük, eski bir konak olan bu 3 katlı bina, ikişer üçer odalık dairelere bölünüp kiraya verilmişti. Tahta basamakları çürüyüp yıpranmış geniş bir merdivenle çıkılırdı yukarı katlara. Giriş kapısı hiçbir zaman kapanmazdı. Nemden kabarmış sahanlık duvarları yıllardır boya yüzü görmemişti. Onlar son katta biri dökme, mozaik, bir set ve iri pirinç bir muslukla mutfağa dönüştürülmüş 3 oda bir holden oluşan dairede kalıyorlardı. Mutfağın dibine eklenmiş karanlık bir bölme hammamlıktı. Tenekede su ısıtıp yıkanırlardı orada. Yaşlılar üşütme korkusuyla kış boyunca yalnız bir iki kez su dökünürlerdi. Simden'in de daha çok saçlarını, elini, ayağını yıkardı babaanne. 100 numara hole açılırdı. Blok mermer hela taşının ayak yerlerine yetişemezdi bacakları küçükken. Kıyıya oturup görürdü işini. Köşeden köşeye gerilmiş küçük bir ipte taharet bezleri asılıydı. Oturma odasındaki pencerenin önünde tahta dar bir sedir dururdu. Ot yastıkların üstüne kıyıları dantelli beyaz bir örtü örterdi ninesi. Eski giysilerden bozulup dikilmiş yüzleriyle her biri değişik renk ve desende pamuğu yasılmış minderler döşenmişti sedire. Bundan başka muşamba örtüsüyle küçük bir tahta masa, birkaç sandalye vardı odada. Camlı dolabının alt bölmesinde kocaman sarı bir sarkacı olan ve yarımlarda bir kez saat başlarında saat sayısı kadar vuran duvar saatini çok severdi Simden. Köşedeki ceviz sandığın üstünde 100 yıl başından kalma çevirme kolunu tutacağı beyaz porselenden yapılmış sünger dikiş makinesi dururdu. Simden'in küçülmüş fanilalarının eteğine ek yapıp uzatır, dedenin empirmiş gömlek yakalarını ters yüz ederdi ninesi onunla. Nine torunun birlikte yaptıkları yatak kapağı oymalı yüklükte durur, gece yere serilip sabah toplanırdı. Yüksek doğramaları kararmış pencereler aşağıdan yukarıya kalkarak açılırdı. Dereye bakardı bu pencereler. Suyun şırıltısını taşırlardı evin içine. Kararmış el örgüsü dantel perdeler çelik yayla pervazlara tutturulmuştu. Tavanlar öylesine yüksekti ki ne korniş ne de fırça kireç ulaştırmak yaşlılar için olanaksızdı. Yokluk görmüş insanlardı onlar. Savaş, kıtlık, açlık görmüşlerdi. İsraf günahtı. Teknolojiye, değişen dünya ve alışkanlıklara, her türlü kolaylık ve tüketime, zamanın sert rüzgarlarına direniyorlardı. Ölçütleri eski yaşamlarıyla sınırlıydı. Eskiden şohben mi vardı, çamaşır makinesi mi vardı? Bir günden öbürüne ne olacağı belli olmazdı. Bu çul çabut çılgınlığı derdi nine. Nedir bu giyip atmalar böyle? Bu mobilyalar, bu süsler, tuvalet kağıtları, bilmem neler. Millet para harcayacak yer bulamıyor sanki. Her şeyi saklar, konserve kutularını bile atmaya kıyamazdı. Sedirin altı kutularla, bohçalarla doluydu. Simden'in bebeklik giysileri, eskiler, güve yemiş kazaklar, kumaş parçaları, paket ipleri, makara ve yumaklar, içi boşalmış tükenmez kalemler, kağıt artıkları, eski gazeteler, nerenin olduğu, ne işe yaradığı artık kesinlikle bilinmeyen vida ve civatalarla düğmeler, yırtık ya da sararmış eski çarşaflar ve daha akla gelmez bin bir türlü ıvır zıvır bir gün gerekeceği kaygısı ve umuduyla evdeki bütün boşlukları sıkı sıkıya doldururdu. Dede devlet demir yollarında makasçılıktan emekliydi. Çok sigara içtiği için arka odada tek başına oturur ve yatardı. Mavi üzerine yazma desenli yorganını anımsıyor onun simden. Dedesinin yatağında gündüz uykusuna yatmaktan hoşlanırdı. Kışın odun sobası gürül gürül yanar, dede yere atılmış minderinde bağdaş kurmuş, sigarasını tüttürerek sessizce aralıksız düşünürdü. Çok sakin bir adamdı. Onun yanında yatışırdı küçük kız. Huysuzluklarını unuturdu. Bazen geldiği yeri, Yugoslavya'yı, oradaki atları, konaklarını, kiraz bahçelerini anlatırdı Simden'e. Sırplara tercümanlık yaptığını söylerdi. Varlıklıymışlar oradayken. Türkiye'ye göçmeye kalkıştıklarında Kral Edward bile üzülmüş. Neden gidiyorsunuz? Ne yaptık size biz? Gitmeyin, gelin vazgeçin, demiş. Altınları yeleklerimize dikip geldik. İyi halt ettik, derdi, başını hayıfla sallayarak. Elinden tutup pazara götürürdü Simden'i. Balıkların adlarını sayardı. Onun aldığı hiçbir şeyi beğenmezdi ninesi. Biberlere, maydanozlara ille bir kusur bulur, söylenirdi. Beni öldüreceksin sen, derdi karısına. Kanser edip öldüreceksin. Simden'in ilkokulu bitireceği yılın baharında kalp yetmezliğinden öldü. Bir battaniyeye sarıp öyle indirmişlerdi dedenin ölüsünü 3. kattan aşağıya. Komşu kadın görmesin diye Simden'i içeri çekmişti hemen. Taşıyıcıların ahşap merdivenlerde büyüyen ayak sesleri kulaklarından gecelerce gitmemişti Simden'in. Babaannesi dedenin ruhuna yüksek sesle okuduğu Fatiha'yı sözcük sözcük tekrarlatmıştı ona. Kocasının tahta ağızlığını, kopuk sapı iple bağlanmış kemik gözlüğünü, kocaman benzinli çakmağını ve emekli cüzdanını karton bir kutuya koyup ceviz sandığına kaldırmıştı. Koca ev bomboş, ıssız kalmıştı. Ölümün karanlığı çökmüştü her yana birdenbire. Nine ile torun yalnız kalmışlardı. Ama ev yıkılacaktı artık. Büyük bir han iş merkezi yapılacaktı yerine. Tabelaları bile konmuştu inşaatın. Binadan çıkmamış tek kiracı onlardı. Artık orada barınamazlardı. Cenazeden hemen sonra babasıyla birlikte işe yarar birkaç parça eşyayı toplayıp kalanını dağıtarak İnegöl'e gelmişlerdi. Zor olmuştu yaşlı kadının evini dağıtması. Eşyalarını eskicilere vermemek için çok direnmiş, çöpe atılan döküntüleri yeniden eve taşımaya kalkışmıştı. Bundan sonra birlikte oturacağız, diyordu babası. Üvey annesi çalışan bir kadındı. 6 ay sonra bir bebeği olacaktı. Babaanne bebeğe bakacak, Simden de yatılı okula gidecekti. Biraz kaygılıydı ninesi gelin yanında yaşayacak olmaktan ama mutluydu. Hayatında ilk kez kendini güvence altına alınmış duyuyordu. Yatılı okul, yağları donmuş karavanalar, uyku kokan yatakhaneler, soğuk, kocaman sınıflardaki o korkunç sabah etütleri, nedensiz gibi görünen hüzünler, sonsuz iç sıkıcı akşamlar. Yatılılığın ilk yılında bir evin sıcacık oturma odasını, kazanda pişmemiş çayın kokusunu, ninesinin yemek kokan kucağını özledi durdu Simden. Annesinin gelişi kendince denge içindeki dünyasını alt üst etmişti. Bir anlamsızlık alanına sürüklemişti onu bu olay. Çok yalnızdı. Onu seven kimse yoktu. Hafta sonları evci çıkıyordu babasına. Ama ölü bir evdi orası da. O ilk karşılaşmadan sonra annesi yaz tatiline kadar bir daha görmeye gelmedi Simden'i. Hiçbir haber çıkmadı. Babası okula gelen mektupların kendisine verilmesini yasaklamıştı çünkü. Annesini suçlayıp durdu Simden. Ortaya çıkıp rahatını kaçırmıştı. Onu hem özlüyor hem nefret ediyordu. Sonra Sara'nın kızının velayetini almak için dava açıp kaybettiğini ama görüşme sürelerinin hakça yeniden düzenlendiğini öğrendi babasından. O günlerde üvey kardeşi Vedat doğmuştu ve babası çok mutluydu oğlu olduğu için. Simden'e karşı da daha hoşgörülü ve yumuşaktı. Bir yasa adamının yasaya uymaması düşünülemezdi elbette. Böyle söylüyordu. Haziran başında annesine gidecekti. Yasal süre bir aydı ama annesiydi o kadın sonuçta. İsterse okul açılıncaya kadar kalabilirdi. Sara'nın o zamanki kocası Cihangir Bey'in şoförü kocaman yeşil bir Mercedes'le gelip Simden'i okuldan aldı. İstanbul'a ilk gidişiydi. Yanına pul ve yara kabukları koleksiyonunu, yatılı arkadaşlarının birer sayfalık anmalıklar yazdıkları anı defterini ve bazı kitaplarını almıştı. Üvey annesi beyaz üstüne bol çiçek desenli poplin bir elbise ve pembe yakası fırfırlı bir bluz diktirmişti. Simden için komşu terziye. Sara bunları hizmetçilere vermişti sonradan. Babasının yanında olgun, iyi yürekli, düşünceli ve sevecen üvey anne rolü oynardı Şebnem Hanım. Ama gerçekte rahatsızdı Simden'den. Sonradan babasıyla aralarındaki sorunları çözmede yardım beklemişti genç kız ondan. Ama o kayıtsız kalarak kocasının tarafını tutmuştu. Hem görünüşü hem de genel tutumuyla kişiliksiz, silik, korkak bir kadındı. Aralarında açıkça ve önemli sayılabilecek bir anlaşmazlık olmamıştı hiçbir zaman. Ne nefret ne de sevgi hiçbir duygu yeşermemişti Simden'in içinde bu kadına karşı. Yaşamında hiçbir iz bırakmamıştı üvey annesi. Mercedes, Cihangir Bey'in Balta Limanı'ndaki yalısının bahçe kapısı önünde durduğunda annesinin arabaya doğru geldiğini gördü Simden. Yakası oldukça açık, kum rengi bir elbise vardı üstünde. Göğüslerinin birleştiği yerdeki çizgi görünüyordu. Fıstık yeşili, burunları ve topukları açık alçak topuklu sandaletler giymişti. Kucakladıktan ve uzun süre göğsüne bastırdıktan sonra elinden tuttu Simden'in. Bahçeye girdiler. Hayatında hiç bu kadar güzel, düzenli bir bahçe görmemişti o güne kadar. Annesinin baş döndürücü kokusunun ardından yürüdü ve harika bir düş görmekte olduğunu sandı bir an. Evin içi serindi. Her şey göz alıcı ama rahat edilecek biçimde düzenlenmişti. Masanın üstündeki büyük cam vazo sarı güllerle doluydu. Denize bakan kocaman camların ardından gemiler, şilepler geçiyordu. Geniş bir kanepeye yan yana oturdular. Sara uzanıp kızının ellerini avuçlarına aldı. "Canım benim," dedi. "Canım yavrum." Ama hemen bıraktı. Hizmetçi kızdan çay ve pasta getirmesini istedi. Simden'in kum rengi halıya takılan ayaklarına baktı. Bir bunaltı geçti yüzünden. Simden bolarmış, biçimsizleşmiş, atkılı pavuçlarından utandı. Gizlemek istedi onları. Anladı Sara. "Her şey düzelecek," dedi. Tuğla kırmızısına boyadığı dudaklarının arasından yavaşça. "Seninle alışverişe gideceğiz. Çok güzel günlerimiz olacak kızım." "Ben onun geçmişi karanlığıydım," diye düşündü Simden. Önündeki domates yüklü kamyonu sollarken. "O ise benim geleceğim olmayı tasarlıyordu. Bana o güne dek veremediği, benden esirgediği her şeyi vermeye talip oluyordu. Artık bir annem vardı, düşlerime hiç uymasa da. Neden bilmiyorum, o güne kadar kendimi terk edilmiş duymamıştım hiç. İlk kez o gün kavradım gerçeği." Simden'in dünyasına ait olamayacak bu kadın, çocukluğunda uykularını süslemiş kadından, kendi kendine yarattığı anneden çok başka biriydi. Onun olamayacak kadar olağanüstü ve gerçekti. Simden eğer ölmemiş olsa annesini biraz solgun ve kumral, sobanın yanında örgü örerken, okul önlüğünü ütülerken, el ele çarşıda dolaşırken ve sabahları çay kokan yeşil badanalı bir mutfakta birlikte kahvaltı ederlerken düşlemişti hep. Radyodaki bir şarkıya katılıp toz alırken ya da akşamları elinde yiyecek torbalarıyla yorgun argın işinden dönerken. Kısa saçlı, güler yüzlü, dingin. Puf böreklerini tavaya atı atı veren elleri bulaşıktan biraz pütürlü. Onun bilmeden özlediği küçük dünyasının sınırları içinde anne buydu. Bir canlılık, sevinç, gençlik havasıydı. Evin içinde bir rüzgar, bir hareket, taptaze bir kokuydu. Güçlü kollarıyla ıslak çamaşırları silkip asan, çorbayı sabırsızlıkla karıştırıp kaselere döken, toplu iğneleri ağzına doldurup etek boyları alan bir anne. bir sevgi, coşku, mutluluk ortamı yaratıp sürdüren anne. Onunla kıyamet günü cennette birbirlerine kavuşacaklar ve sonsuza kadar mutluluk içinde olacaklardı. Hep böyle avunmuştu Simde'nin çocuk yüreği annesini görünceye, yani onun yaşadığını ve buluşmaları için kıyamet gününü beklemeye gerek olmadığını öğreninceye kadar. Sonra o ilk görüşmenin ardından günlerce coşku ve inanılmazlık dolu korkunç bir sabırsızlık, hatta umutsuzlukla beklemişti onu yeniden görebileceği günü. İnsanların yaşadıkları, düş kırıklıkları onların bilmedikleri, henüz keşfedemedikleri durumlarla ilgiliydi belki de. Ama Simde'nin yaşadığı yalnızca düş kırıklığı değildi. Geçmişte olup bitmiş olanlar ya da onları ayrı düşüren her şey garip ve tehlikeli görünüyordu gözüne. Babaannesi genç kadının zehir içtiğini ve ölümden döndüğünü anlatmış ona annesinin ortaya çıkışından sonra. O sırada Simden 3 yaşındaymış. Bu yüzden ayrılmışlar. Babası savcı olarak Göynük'te çok zor durumda kalmış. Dedikodularla çalkalanmış kasaba. Simden'in çocuk aklında gizemli, korku dolu çağrışımlar yaratmıştı nedenini anlayamını pek de kavrayamadığı bu zehir içme olayı. Bundan olmalı. Güvenli bir uzaklıktan bakıyordu saraya elinde olmadan. Şurası kesin ki daha ilk karşılaşmalarında bu dünyada birlikte yaşamayı umdukları cennetin gerçekleşmesi olanaksız bir düş olduğunu sezmişti. Birbirlerinden onarılmaz biçimde kopmuş olduklarını ve annesinin yaşamında kendisinin ancak bir ayrıntı, evet önemli bir ayrıntı ama temel değer değil olarak yer alabileceğini. Bu akşam yalıda Simden'i kalacağı odaya yerleştirdikten sonra ''Benim yanımda olmaktan hoşnut musun?'' diye sordu Sara. ''Niye zehir içtin?'' diye karşıladı bu soruyu Simden birdenbire. İrkildi Sara. Zamanın geriye evrilip bu tatsız unutulmuş olayı öyküsünden çıkarabilmesini diliyormuş gibi bir süre kararsız ne diyeceğini bilemeden bekledi. ''Çünkü çok mutsuzdum.'' diye yanıtladı onu sonra. ''Soluk alamıyordum. Ne aradığımı ne istediğimi bilmeden evlenmiştim ve bir türlü de bilemiyordum. Sıkıntı içindeydim. Çok bunalmıştım. Huzursuzluğumu çevreme de bulaştırıyordum. Sana, bebeğime bile. Mutsuzluk da bulaşıcıdır çünkü. Anlıyor musun? Hayır, anlamıyorum. Keşke beni doğurmasaydın.'' dedi Simden. ''Seni dünyaya getirmiş olmaktan hiçbir zaman pişmanlık duymadım.'' dedi Sara, gözleri dolarak. ''Tam tersine. Sen benim bugüne kadar sahip olduğum en güzel, en önemli şeysin.'' ''Ama gene de beni bırakıp gittin.'' dedi Simden cılız bir sesle. ''Beni almadın yanına. Her şey o kadar belirsiz ve ben öyle yorgundum ki cesaret edemedim.'' ''Peki sonra neden aramadın?'' ''Hayatımın düzene girmesini bekledim. Çok mu zor oldu?'' ''Bunları sonra konuşalım olur mu? Senin büyüyüşünü görebilmeyi çok isterdim aslında. Ama şunu bilmelisin, hiçbir zaman geç değildir.'' Yatağın kıyısına oturdu umutsuzca, sessizce Simden'e baktı. Sanki hem geçmişin acısını hem de o anın suçluluğunu duyuyordu. Sonra yavaşça sevgi dolu çağrı sözcükleriyle sarıldı kızına. ''Çok tatlısın, çok iyi bir kızsın sen. Hadi artık gülümse.'' dedi. Kaygıyla gülümsedi Simden. ''Beni seviyorsun değil mi?'' diye sordu Sara. ''Henüz bilmiyorum.'' dedi Simden. Sarsıldı anne. Odadan çıkmadan önce kapıda kararsızlıkla durup kızının yüzüne dikkat ve kuşkuyla baktı. Bir bulut gelip geçti gözlerinden. ''Benim soğuk, kendine dönük ve duygusuz olduğumdan kuşkulanıp ürkmüş olmalı.'' diye düşündü Simden. Hayatımda bıraktığı boşluk yüzünden o güne kadar fazlasıyla yaralanmış ve gereğinden önce olgunlaşmış olduğumu anladı sanırım. 11 yaşının ve çocukluğunun son yazını orada annesinin yanında geçirmişti. Kolu alçılı, omuzuna asılı. Bahçedeki hamaktan düşüp köprücük kemiğini kırmıştı eve geldikten birkaç gün sonra. Sonbaharda okuluna dönecekti. Annesinin İstanbul'da yatılı bir kız kolejine nakil yaptırma önerisini reddetmişti babası. Anasına pek güvenmemesini, insanı yarı yolda bırakabileceğini söylemişti Simden'e. Annesini bulmuş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğu söylenemezdi Simden'in. Ama onun bolluk ve güzellik içindeki evinde yaşamaktan, hizmetçilerden saygı görmekten hoşnuttu. O güne kadar eziklik duymuştu babaannesinin alçak gönüllü, aşırı tutumlu yaşamının ortağı olmaktan. Kıskanmıştı varlıklı arkadaşlarının aile düzenlerini, iyi giyimli, sevecen annelerini, güzel eşyalarla döşenmiş evlerini. Onların kendisine bu annesiz, yoksul, bakımsız kıza acıdıklarını, hatta bazen tiksindiklerini hissetmişti. Aşağılık duygusunu, utancı ve ezikliği tanımıştı. Şimdi garip bir kibir ve hırçınlık içindeydi bu yüzden. Annesinin kendisine açılan evini hemen hemen benimsemişti, hem de anlaşılmaz bir yabancılık duygusuyla her şeyi sahte ve hor görmekteydi. Liseyi bitirinceye kadar 6 yıl, bütün büyük tatillerini annesinin yanında geçirdi. Liseye başladığı yıl ninesi ölmüştü. Onun ölümünden sonra hafta sonları İnegöl'e babasının evine gitmek daha zor gelmeye başlamıştı ona. Annesiyle babasının yaşamları birbirinden öylesine farklıydı ki bazen kendini iki ayrı hayat yaşıyormuş gibi hissederdi. O yıllar boyunca Sara'nın tutkularını, hırslarını, umutsuzluklarını, yüreğinin doğrulamamış, boş kalmış köşelerini el yordamıyla ve adlandıramadan da olsa kısa sürede öğrenmişti Sim'den. Çocukluğu böyle sona ermişti. İstemeden alınmıştı elinden. Göz altında sakar, güçsüz bir yabancıydı annesinin yanında. Ona göstermesi gereken sevgiyi, ilgiyi açıkça göstermekten yapaylığa, oyunculuğa düşme kaygısıyla utanıyor, sonra da beceriksizliğinden, gerginliğinden rahatsızlık duyuyordu. İçinden geldiğinde bile saklıyor, iletemiyordu sevgisini. Annesine nasıl yaklaşacağını bilemiyor, yersiz, abartılı, saçma sapan bir şey yapmaktan korkuyordu. Anne diye seslenemediği için bir şey söylemek ya da sormak zorunda kaldığında Sara'nın yanına kadar gidiyordu. Öte yandan onun aralarındaki uzaklığı aşma gayretine yardım edemediği için üzülüyordu.